Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiru ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd fe inne estaqal hadisi kitaballah ve hayral hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin zalâle ve külle zalâletin finnâr. Konumuz inşallah tevhidin anlaşılmasını sağlayan bazı kaideler, esaslar. Bunlardan birincisi, Allah Azze ve Celle'nin insanları ve cinleri ne için yarattığını bilme konusudur. Bu önemli bir soru olduğu gibi cevabı da önemlidir. Allah Azze ve Celle bizi bu dünyada hiçbir surette şirk koşmadan sadece kendisine ibadet edelim. Bu vesileyle nimetlere mazhar olalım ve nefislerimiz birbirine ısınıp kaynaşsın diye ve sonunda da emrine amade olan kullarına, emrine uyan kullarına hazırladığı cennete nail olalım diye yaratmış, varlık alemine getirmiştir. Allah Subhanehu ve Teala Zariyat Suresinin 56. ayetinde "Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım" buyuruyor. Yani başka bir şey için değil, sadece ve sadece Allah'a ibadet etmeleri için yaratılmış olduklarını ortaya koyan bir ifadedir bu. Bu gayenin gerçekleşmesi için Allah Azze ve Celle peygamberler göndermiş, kural ve şeriatlerini içeren bu yüce emri ihtiva eden kitaplar indirmiştir. Enbiya suresinin 25. ayetinde "Senden önce hiçbir Rasul göndermedik ki ona benden başka ilah yoktur, şu halde bana kulluk edin diye vahyetmiş olmayalım" buyurulmuştur. Yine Nahil suresi 36. ayetinde "Andolsun ki biz Allah'a kulluk edin ve tağuttan sakının" diye emretmeleri için her ümmete bir peygamber gönderdik buyuruluyor. Tağut, Allah'tan başka kendisine kulluk edilen ve bu durumdan da razı olan her varlığa denilir. İkinci esas, tevhid olmadan ibadet kabul edilmez. Namaz, oruç, kurban, zikir ve buna benzer hiçbir ibadet, şirk koşmaksızın sırf Allah için olmadıkça makbul değildir. İşte tevhid de budur. Yani ibadetin başkası için, başkası adına değil, tek Allah için, Allah adına yapılması ve bu suretle ibadette Allah'ın birlenmesidir. Mesela nasıl ki namaz sadece taharet üzere eda edildiğinde kabul ediliyorsa, defi hacet gibi yollarla abdest bozulduğunda namaz da bozuluyorsa, aynı şekilde bütün çeşitleriyle ibadette sadece Allah Azze ve Celle'yi birlemekle, ibadet hususunda sanılacak tevhid ile kabul edilebilir. İbadete şirk karışınca, herhangi bir ibadet Allah'tan başkası için yapılınca o ibadet bozuktur, makbul değildir. Batıl ve geçersizdir. Bu tek o ibadeti değil, bütün amelleri ve bütün taatleri yok eder. Tevbe suresi 17. ayetinde şöyle buyurulmuştur: "Allah'a ortak koşanlar kendilerinin kafirliğine bizzat kendileri şahitlik ederlerken Allah'ın mescitlerini imar etme salahiyetleri, yetkileri yoktur. Bunlar iyi amelleri boşa gitmiş kimselerdir. Ateşte de ebedi kalacaklardır." Zümer suresi 65. ayetinde de "Resulüm, şüphesiz sana da senden öncekilere de şöyle vahyolunmuştur. Andolsun ki eğer Allah'a şirk koşarsan muhakkak bütün amelin boşa gider ve hüsrana uğrayanlardan olur." Peygamberlerin toplumlarına yaptıkları davet de bundan başkası değildi. Yani tümüyle kulluğun sadece bir ve tek olan Allah'a has kılınması daveti. Namaz onun için olmalı, adak onun için olmalı, kurban, dua, tevekkül, tevbe, iltica, sığınma, korku ve diğer bütün ibadetler sadece Allah için olmalıdır. Bu sebeple Beyyine suresinin 5. ayetinde Allah Azze ve Celle şöyle buyurur: "Halbuki onlara ancak dini yalnız ona has kılarak ve hanifler olarak Allah'a kulluk etmeleri emrolunmuştu." Ve Zümer suresinin 2 ile 3. ayetlerinde "Şüphesiz ki kitabı sana hak olarak indirdik. O halde sen de dini Allah'a has kılarak ihlas ile kulluk et. Dikkat et, halisin yalnız Allah'ındır buyurulmuştur. Halis olması ise şirk şaibesinden tamamen uzak olmasıdır. Üçüncü esas, yalnızca Allah için olması gereken ibadetin ne anlama geldiğini bilmektir. İbadet, bildirmiş olduğu emir ve kurallara harfiyen uyarak yapılan itaatlerle, kendisine sevgi duymak suretiyle Allah karşısında insanın nefsini kırıp alçalmasıdır. Kısacası ibadet, emirlerine uymak, yasaklarından kaçınmak suretiyle Allah'a itaat etmektir. Dördüncü esas, ibadet türlerini bilmek ve bunlardan herhangi birisiyle Allah'tan başkasına yönelmemektir. Rabbimizin kendisine yakınlaşmamız için yerine getirilmesini istediği her şey ibadettir. Rabbimizin istediği bu şeylerden bazısı iç alemimizle ilgili inanışlar, itikatlar ve kalbi halleridir. Bazısı dille ilgili sözlerdir. Bazısı da organlarla, azalarla yapılan amellerdir. Rabbimizin yapmamızı istediği şeyleri ya emretmesiyle bilebiliriz, ya bu işleri yapanları övmesiyle, ya bu tür fiilleri işleyen kimseyi hoşnutlukla, rızasıyla anması, ya da yapılan bu iş karşılığında sevap ve mükafat vereceğini vaat etmiş olmasıyla biliriz. Bu konuyla ilgili olarak şu örnekleri zikredebiliriz. Mesela kalp amellerine dair Zümer suresi 54. ayetinde Rabbinize dönün buyurulmaktadır. Bu ayeti kerimedeki kendisine dönme emri bu eylemin ibadet sayıldığının delilidir. Çünkü Allah tarafından sevilmekte ve yapılması istenmektedir. Diğer bir ayette Mülk suresinin 12. ayetinde fakat daha görmeden Rablerinden azabından korkanlara gelince onlar için gerçekten hem bağışlanma hem de büyük mükafat vardır buyuruluyor. Allah'ın kendisinden korkana mağfiret, bağışlama vaadinde bulunması böyle bir korkunun ibadet olduğunu göstermektedir. Çünkü bunu Allah istemekte ve bundan razı olmaktadır. Dille ilgili sözlü ibadetlere örnek vermek gerekirse Ahzab suresinin 41. ayetinde "Ey iman edenler Allah'ı çokça zikredin." buyurulmuştur. Bu ayetteki emir, zikrin Allah tarafından sevilip istendiğini ve dolayısıyla da ibadet sayıldığını gösterir. Ali İmran suresi 191. ayetinde "Onlar ayakta dururken, otururken, yanları üzerine yatarken her vakit Allah'ı anarlar." Bu ayette de zikredenlerin övgüyle anılması zikrin ibadet olduğunun bir delilidir. İsra suresinin 111. ayetinde "Onu tekbir ettikçe et, yani onu tam ve eksiksiz bir şekilde tazim et." Bu mealdeki ayette, buradaki emir de tekbir getirmenin Allah tarafından sevilip istendiğini ve dolayısıyla da ibadet sayıldığını gösteriyor. Fiili olarak ibadete, Bakara suresinin 43. ayetinde geçtiği gibi namazı dosdoğru kılın, zekatı da hakkıyla verin emri bu iki fiilinde ibadet olduğunu gösterir. Yine Kevser suresinin 2. ayetinde Rabbin için namaz kıl ve kurban kes buyruluyor. Burada da kurban kesme emri bu fiilin Allah tarafından sevildiğini ve yapılmasının istendiğini, talep edildiğini, dolayısıyla da ibadet olarak kabul edildiğini gösteriyor. Bakara suresinin 270. ayetinde yaptığınız her harcamayı ve adadığınız her adağı Allah muhakkak bilir buyurulur. İnsan suresi 7. ayetinde ise adadıkları adağı yerine getirirler buyurularak adaklarını yerine getirenler övülüyor ve bu fiillere karşılık sevap vaat ediliyor. Yerine getirilen adağın Allah tarafından sevilen bir ibadet olduğunu bu ayetler açıkça göstermektedir. Dolayısıyla Allah'tan başkası adına bunların yapılması caiz değildir. Neticede ibadet olduğu sabit olan bir şeyin ne kadar yüce ve yüksek bir makama sahip olursa olsun Allah'tan başkası adına yapılması kesinlikle caiz değildir. Çünkü böyle bir amel sırf Allah'a ait olan bir haktır. Zümer suresinin 2. ayetinde dini yalnızca Allah'a has kılarak ibadet et, kulluk et buyurulmuştu. Yine Fatiha 5. ayetinde sadece sana ibadet ederiz, sadece sana kulluk ederiz buyurulur. Allah Azze ve Celle bu her iki ayette de kulluğun, ibadetin sadece kendisine has olduğunu bildiriyor. Yani senden başkasına ibadet etmeyiz ibadetimiz ancak sanadır anlamındadır. Beşinci esas, sadece Allah'a dua edip sadece ondan yardım dilemek en önemli ibadet türlerindendir. Allah'a dua etmek, ondan yardım dileğinde bulunmak ve ona sığınmak en muazzam, en önemli ibadet çeşididir. Dua da iki çeşittir. Birincisi, namaz, oruç gibi ibadetlerin lisan-ı halle yapılan dualar olması. İkincisi, dilekte bulunmak, yalvarmak, yakarmak suretiyle ihtiyaçların Allah'tan istenmesiyle lisan-ı kavil ile yapılan dualardır. Allah Azze ve Celle Mü'min suresinin 60. ayetinde Rabbimiz şöyle buyurdu: "Bana dua edin, kabul edeyim. Çünkü bana ibadeti bırakıp büyüklük taslayanlar aşağılanarak cehenneme gireceklerdir." buyurmuştur. Allah Subhanehu ve Teala bu ayeti kerimesinde kendisine dua edilmesini emrederek duanın bir ibadet olduğunu bildiriyor. Büyüklük taslayarak böyle bir ibadetten uzak duranlara ise azap tehdidinde bulunuyor. Aynı surenin Mü'min suresinin 65. ayetinde dinde ihlaslı ve samimi kişiler olarak ona dua edin buyurulur. Bu ayette ifade edilen dua her iki türü de kapsar. Duada ihlaslı olunması emriyle sadece Allah Subhanehu ve Teala'ya dua edilmesi, dolayısıyla başkasına değil sadece ona kullukta bulunulması, yalnızca ondan istenmesi, bir tek ondan yardım dilenmesi ve sırf ona iltica, sadece ona sığınılması emredilmektedir. Cin suresinin 18. ayetinde, "Mescitler hiç şüphesiz ki Allah'ındır. Bu itibarla oralarda Allah ile beraber başka birine dua edip yalvarmayın." buyurulmuştur. Arap dilindeki kurala göre nehyin, yani olumsuz emrin ardından gelen nekra, belirsiz isim, umum anlam ifade eder. Buna göre ayetin anlamı, Allah ile beraber başka hiç kimseye dua edip yalvarmak caiz değildir demektir. Ahkaf suresinin 5. ayetinde de Allah'tan başka kıyamet gününe kadar kendisine cevap veremeyecek kimseleri çağırıp durandan daha sapık kim vardır? Halbuki o kimseler bunların dua ve çağrılarından habersizdirler buyuruluyor. Allah dışında bir takım ölülere ve taşlara seslenip dua edenden daha sapık kimse yoktur. Bu ayette geçen kimseler şeklinde tercüme edilen men kelimesi bilindiği üzere akıllı varlıklar için kullanılır. Bu da ayetin kendilerine dua ve ibadet edilen peygamberler, melekler ve salih kimseler hakkında nazil olduğunu ifade eder. Bütün bunlar Nebi Aleyhisselatü Vesselam dua ibadettir sözünde toplamıştır. Bu sahih hadisi Ahmed bin Hanbel, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai ve İbn-i Mace, Numan bin Beşir radıyallahu anh'den rivayet etmişler. Şeyh Elbani de sahih olduğunu belirtmiştir. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan gelen rivayette de bir şey isteyeceksen sadece Allah'tan iste, birinden yardım dileyeceksen sadece Allah'tan dile buyurulmuştur. Bunu da Ahmed bin Hanbel, Tirmizi ve İbn Ebi Asım rivayet etmişlerdir. Ahmed ve Taberani Ubade bin Es-Samit radıyallahu anh'ın şöyle anlattığını rivayet ediyorlar. Ebu Bekir radıyallahu anh, "Haydi kalkın şu münafığa karşı Resulullah'tan yardım dileyelim." demişti. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Benden değil, yardım sadece Allah'tan dilenir." buyurmuştur. Bunu da Taberani zayıf bir isnatla rivayet eder. İsnadında İbn-i Lehiyya, hıfzı zayıf birisidir. Nebi aleyhissalatü vesselam hayattayken bile durum böyle olduğuna göre vefatından sonra nasıl ondan yardım istenebilir? Sonuç olarak, dua ve yardım dileme sadece Allah'ın hakkıdır. Ondan başkasına yöneltilmesi asla caiz değildir. Allah'tan başkasına dua eden, yardım dileğinde bulunan ya da ondan başkasının korumasına sığınan kimse Allah'tan başkasına ibadet etmiş olur. Bir tek durum bunun dışında kalmaktadır. Bu da 6. esasta ifade edeceğimiz husustur. 6. esas, yaratılmışa seslenmek ve yardımını istemek İki şarta bağlıdır: hayatta ve hazır olmak ve güç yetirebilmek. Hayatta ve hazır bulunan, gücü yeten bir yaratılmışa, bir mahluka yapılacak seslenme ya da yardım dileği, insanın Allah'tan başkasına ibadet ettiği anlamına gelmez. Yanında hazır bulunan arkadaşından kendisine yardım etmesi için imdat dileyen kimsenin durumu buna örnektir. Kasas suresi 15. ayetinde kendi tarafından olanı düşmana karşı ondan yardım diledi buyruluyor. Burada İsrailoğullarından olan bir şahsın Musa Aleyhisselam'dan yardım istemesi ve Hacer anamızın sende hayır varsa yardım et sözü de aynı konuyla ilgili diğer bir örnektir. Bu Hazreti Hacer'in bu sözü de Buhari'nin rivayet ettiği, İbn Abbas radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadiste geçer. Buna göre Allah'tan başkasına dua etmek şu üç durumda şirk kapsamına girer. Birincisi, sadece Allah'ın kudretinde olan bir şeyin mahluktan istenmesi. Mesela, kalplere hidayet etme, günahların bağışlanması, evlat bahşedilmesi, yağmurun yağdırılması gibi istekler. Allah Azze ve Celle Tegabun suresinin 11. ayetinde şöyle buyuruyor. Allah'ın izni olmaksızın hiçbir musibet isabet etmez. Kim Allah'a inanırsa Allah onun kalbine hidayet eder. Allah her şeyi bilendir. Ali İmran suresi 135. ayetinde ve günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir ki buyurulur. Zümer suresi 53. ayetinde şüphesiz Allah bütün günahları bağışlar. Nahil suresi 72. ayetinde Allah size kendi nefislerinizden eşler yarattı. Eşlerinizden de sizin için oğullar, çocuklar ve torunlar yarattı ve sizi temiz gıdalarla rızıklandırdı buyurulmuştur. Luhman suresinin 34. ayetinde de kıyamet vakti hakkındaki bilgi sadece Allah katındadır. Yağmuru O yağdırır, rahimlerde olanı O bilir. İkincisi, ölüye dua edip ondan dilekte bulunulmasıdır. Allah Azze ve Celle Fatır suresinin 13-14. ayetlerinde mealen şöyle buyuruyor. Ondan başka çağırıp durduklarınız bir çekirdek lifine bile sahip değillerdir. Eğer onları çağırsanız çağrınızı işitmezler. Faraza içilseler bile size karşılık veremezler. Kıyamet günü de sizin ortak koşmanızı reddederler. Bu gerçeği sana her şeyden haberi olan Allah gibi hiç kimse haber veremez. Ahkaf suresinin 5-6. ayetlerinde de mealin şöyle buyurulur. Allah'tan başka kıyamet gününe kadar kendisine cevap veremeyecek kimseleri çağırıp durandan daha sapık kim vardır? Halbuki o kimseler bunların dua ve çağrılarından habersizdirler. Nitekim insanlar haşrolundukları zaman onlar kendilerini çağırıp duranlara düşman olurlar ve bunların kendilerine ibadet ede gelmelerini, bunu bildiklerini reddederler. Bu ayetlerdeki men kelimesi akıllı varlıklar için kullanılan bir kelimedir. Üçüncüsü, hazır bulunmayan üçüncü şahıslara, gayipteki birisine dua etmek. Sesleri tamamen kuşatan, her şeyi işiten sadece Allah Azze ve Celle'dir. Mahluklar açısından gayip sayılan durumlarda sıkıntıda bulunana yardım edebilecek sadece Allah'tır. Zira işitmesi bütün sesleri kuşatan sadece Allah Azze ve Celle'dir. Zuhru suresi 80. ayetinde şöyle buyrulur. Yoksa onlar bizim kendilerinin sırlarını ve gizli konuşmalarını işitmediğimizi mi sanıyorlar? Mücadele 7. ayetinde mealen, üç kişinin gizli konuştuğu yerde dördüncüsü mutlaka odur. Beş kişinin gizli konuştuğu yerde altıncısı mutlaka odur. İster bundan daha az, ister daha çok olsunlar ve nerede olurlarsa olsunlar, mutlaka o onlarla beraberdir, buyruluyor. Ne insanoğlundan hiç kimse, ne de mahlukattan hiçbir şey, kulların hepsinin seslerini duyamaz. Her kim insanoğlundan herhangi birinin, kulların hepsinin seslerini duyduğunu söylerse, o kimse bu sözüyle Hristiyanların, şüphesiz Mesih Allah'ın oğludur sözlerine benzer bir söz söylemiş olur. Allah onların bu sözlerinden ne kadar da münezzeh yücedir. Yedinci esas, Allah'a şirk koşmak mutlak olarak tüm günahların en büyüğü ve en tehlikelisidir. Şirk üzere ölen kimsenin bütün amelleri boşa çıkar, karşılıksız kalır. Şirk koşmuş olan kimse ölmeden önce tevbe etmezse Allah tarafından ebediyen bağışlanmaz. Nisa suresinin 48. ayetinde şöyle buyrulur. Allah kendisine şirk koşulmasını asla bağışlamaz. Bunun dışında günahları dilediği kimse için bağışlar. Maide 72. ayetinde biliniz ki kim Allah'a ortak koşarsa muhakkak Allah ona cenneti haram kılar. Artık onun varacağı yer ateştir ve zalimler için yardımcılar yoktur buyuruldu. Ve Zümer suresi 65. ayetinde de şüphesiz sana da senden öncekilere de şöyle vahyolunmuştur. Andolsun ki eğer Allah'a şirk koşarsan muhakkak bütün amelin boşa gider ve hüsrana uğrayanlardan olursun. 8. esas şiddetle sakınılması gereken şirkin ne olduğunu bilmektir. Allah'a şirk koşmak bütünüyle yalnız ona ait olan hususlarda bir başkasını Allah ile birlikte ortak tutmaktır. Yaratılmışların sahip olması söz konusu olmayıp bütünüyle bir tek kendisine ait olan hususlar üçtür. Bu da rububiyet, uluhiyet, isim ve sıfatlar. Rububiyet, Allah'ın her şeyin Rabbi olması, yani yaratma, mülkiyet tasarrufu ve dilediği gibi yönetme, fayda ve zarar verme, rızık verme, diriltme ve öldürme ve buna benzer fiillerin yegane sahibinin Allah Azze ve Celle olmasıdır. Bu konuda o eşsiz ve benzersizdir. Araf suresi 54. ayetinde, bilesiniz ki yaratmak da, emretmek de ona aittir buyrulur. Ali İmran suresinin 189. ayetinde, göklerin ve yerin mülk ve hükümranlığı Allah'ındır buyrulur. Secde suresi 25. ayetinde, Allah bütün işi gökten yere tedbir edip düzenleyendir buyrulur. Gafir yani Mü'min suresi 68. ayetinde, o hem dirilten hem de öldürendir buyrulur. Ve Yunus suresi 107. ayetinde, eğer Allah sana bir zarar dokundurursa, onu yine ondan başka giderecek yoktur. Eğer sana bir hayır dilerse, onun fazlını geri çevirecek de yoktur buyuruyor. İkincisi, uluhiyettir. Allah'ın ibadet yani kulluk edilecek bir tek ilah olduğunu bilmek, kabul etmektir. Ondan başkasına ibadet, kulluk edilemez. İbadet türlerinden küçücük bir şeyle bile olsa, yaratılmışlardan hiçbirisine ibadet edilemez. Bakara suresinin 255. ayetinde, Allah bundan başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tır, o haydir, kayyumdur buyuruluyor. Taha 14. ayetinde, gerçek şudur ki ben Allah'ım, benden başka ilah yoktur, o halde bana ibadet et buyurulmuştur. Fatiha 5. ayetinde, Rabbimiz ancak sana ibadet, sana kulluk ederiz buyurulmuştur. Zümer 66. ayetinde de, hayır, yalnız Allah'a ibadet et buyuruluyor. Üçüncüsü de Allah'a has olan şeylerin üçüncüsü Allah'a ait olan isimler ve sıfatlardır. Allah'ın yaratılmışların sıfatlarına benzemeyen yüce sıfatlarla vasıflanmış ve yalnızca kendisi için kullanılabilen isimlere sahip olmasını bilmektir. Araf suresi 180. ayetinde en güzel isimler El Esmaül Hüsna Allah'ındır. O halde ona o güzel isimlerle dua edin buyurulur. Meryem 65. ayetinde onun bir adaşı, benzeri olduğunu biliyor musun? Ve Şura 11. ayetinde onun benzeri hiçbir şey yoktur. O iştendir, görendir buyurulur. Allah ile birlikte bir başka yaratıcının bulunduğuna, Allah yanında bir başkasının da fayda ve zarar verebileceğine inanmak gibi rububiyet konusunda Allah'ın ortağı olduğunu kabul eden kimse şirk koşmuş olur. Çünkü bu şekilde inanan kimse, yaratmak, fayda ve zarar vermek gibi sadece Allah'a mahsus olan rububiyete dair fiiller konusunda Allah'a, onun tarafından yaratılan bir yaratılmışı denk kılıyor demektir. Ölülere yönelip dua ederek onlardan yardım dilemek, Allah'tan başkası için kurban kesmek ya da adakta bulunmak, bir başka varlığı Allah'ı sever gibi sevmek, ya da onlardan Allah'tan korkar gibi korkmak, Allah'tan başkasına Allah'a gösterdiği tazime benzer bir tazim göstermek gibi bir takım fiilleri işleyen kimse, Allah'tan başka birine ibadet etmiş, uluhiyet konusunda Allah'a ortak tutup şirk koşmuş olur. Çünkü o, ibadette Allah-u Teala ile birlikte bir başkasını ona ortak kılmıştır. Herhangi bir yaratılmışın Allah gibi gücü bulunduğuna, bütün sesleri Allah gibi işittiğine, ya da Rahman, Kuddus, Rabbul Alemin, alemlerin Rabbi gibi isimleri alabilecek başka varlıkların da bulunduğuna inanarak, isimleri ve sıfatları konusunda Allah Teala ile birlikte bir ortağı bulunduğunu kabul eden kimse de şirk koşmuş olmaktadır. Çünkü bu suretle isimleri ve sıfatları konusunda Allah ile yaratılmışları denk tutmuş olur. Bütün bu hususlarda, yani rububiyet, uluhiyet, isim ve sıfat konularında kul, Allah'ı birlemedikçe, tevhid etmedikçe muvahhid mümin sayılmaz. Bunlardan herhangi birinde ya da herhangi bir çeşidiyle ilgili bir şeyde Allah'a ortak koşarsa tevhidi geçersiz olur. Mesela rububiyeti ikrar edip bu hususta Allah'ı birleyen, fakat adak ibadetinde Allah ile birlikte bir başkasına ibadet eden müşrik olur. Kurtuluşa eren muvahhidlerden, tevhid ehlinden sayılmaz. Yalnızca Allah Teala'ya ibadet eden, ancak bir başka yaratılmışın Allah ile birlikte kainatın işlerini idare ettiğine inanan kimse de aynı şekilde tevhid ehli sayılmaz, müşrik olur. Dokuzuncu esas, ister zararı ve faydası olduğu inancıyla olsun, isterse Allah katında şefaatçi olması inancıyla olsun, Allah'tan başkasına ibadet eden kimsenin şirk koşmuş olmasıdır. Ölülerden, hazırda bulunmayan üçüncü şahıslardan yardım dilemek, Allah'tan başkası için kurban kesmek ya da adakta bulunmak gibi şekillerde Allah dışında bir yaratılmışa ibadet eden her bir kimse Allah'a şirk koşmuş olur. Yalnızca Allah'ın fayda ve zarar verebileceğine inanıp inanmaması durumu değiştirmez. Çünkü Allah'tan başkası için yapılan ibadet her durumda şirktir. Dolayısıyla mabudun fayda ve zarar verebileceğine inanarak yardım dilemek gibi şekilde, buna benzer şekillerde Allah'tan başkasına ibadet edenle faydayı da zararı da sadece Allah'ın verebileceğine inanıp Allah'a yaklaşabilmek için şefaat dileğinde bulunarak bir başka varlığa ibadet eden arasında hiçbir fark yoktur. Her ikisi de şirk koşmaktadır. Hüküm bakımından eşittir. Yani her iki durumda da Allah Azze ve Celle'ye şirk koşuyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kendileriyle savaştığı kafirlerin, Mekkeli müşriklerin Allah'ı yaratan, rızıklandıran, dirilten, yaşatan, öldüren, fayda ve zarar veren ve tüm işleri idare eden olarak kabul etmeleri, fakat bu inançlarının kendilerini İslam'a sokmaması konuya dair bir delildir. Nitekim Yunus suresi 31. ayetinde Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. De ki, size gökten ve yerden kim rızık veriyor? Ya da kulaklara ve gözlere kim malik ve hakim bulunuyor? Ölüden diriyi kim çıkarıyor? Diriden ölüyü kim çıkarıyor? Her türlü işi kim idare ediyor? Allah diyecekler. De ki, öyleyse ona asi olmaktan sakınmıyor musunuz? Yine Mü'minun suresinin 84. ayetinden 89. ayetine kadar olan bölümde mealen şöyle buyurulur. Ey Muhammed, o müşriklere de ki, eğer biliyorsanız söyleyin bakalım, yeryüzü ve onda bulunanlar kime aittir? Allah'a aittir diyecekler. Öyleyse siz hiç düşünüp taşınmaz mısınız de. Yedi kat göklerin Rabbi, büyük arşın Rabbi kimdir diye sor. Bunlar da Allah'ındır diyecekler. Şu halde siz Allah'tan korkmaz mısınız de. Eğer biliyorsanız söyleyin, her şeyin melekutu, mülkiyeti ve yönetimi kendisinin elinde olan, kendisi her şeyi koruyup kollayan, fakat kendisi korunmayan, buna muhtaç olmayan kimdir diye sor. Bunların hepsi Allah'ındır diyecekler. Öyleyse nasıl olup da büyüye kapılıyorsunuz de. Allah'ı böyle tanıdıkları halde bu insanlar ne yapmışlardı da bununla kafir olmuşlardı. Allah'a daha çok yakınlaşmak maksadıyla Allah'tan başkalarına ibadet etmiş ve bununla kafir olmuşlardı. Biz o varlıklara Allah'a yakınlaşmak ve şefaat edilmekten, şefaat olmaktan başka bir amaç için yönelmedik. Bundan başka bir hedef için onlara dua etmedik. Onlardan değil, Allah'tan istedik. Fakat bu hedef onların şefaati ve onlara yakınlaşma sayesinde gerçekleşsin istedik diyorlardı. Şirk ehlinin yakınlaşma niyetlerine dair Allah Azze ve Celle Zümer suresi 3. ayetinde şöyle buyuruyor. Allah'tan başka bir takım dostlar edinenler, biz onlara ancak bizi Allah'a daha çok yakınlaştırmaları için ibadet ediyoruz derler. Buyuruluyor. Şefaat niyetlerine dair Allah Azze ve Celle Yunus suresi 18. ayetinde de şöyle buyuruyor. Onlar Allah'tan başka kendilerine ne zarar ne de fayda verebilecek şeylere ibadet ediyorlar ve bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimizdir diyorlar. De ki, siz göklerde ve yerde olup da Allah'ın bilmediği bir şeyi mi ona haber veriyorsunuz? Haşa, o onların ortak koştuklarından uzak ve yücedir. Evet, kurban, adak, dua ve buna benzer ibadetlerde Allah ile kullar arasında hiçbir vasıta bulunmamaktadır. Müşrikler telbiye getirirlerken şöyle derlerdi. Buyur, emret, senin ortağın yoktur. Yalnız o biri dışında. Öyle ki ona ve sahip olduklarına da sen sahipsin. Evet, bunu Müslim Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma'dan hac babında rivayet etmiştir. 10. esas, Allah'tan başkasına ibadette, ibadet edilenin melek, insan, cin, ağaç ya da taş olması arasında herhangi bir farkın bulunmayışıdır. İbadet türlerinden herhangi bir çeşidiyle Allah'tan başkasına ibadet eden kimse şirke düşmüş olur. İbadet edilenin insan, cin ya da put olması arasında hiçbir fark bulunmamaktadır. Allah'tan başka ibadet edilen ifadesi Allah'ın dışında bütün yaratılmışları kapsar. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın farklı farklı varlıklara ibadet eden insanların hepsinin birden karşısına dikilmiş olması da bu ifadeyi destekler. Bu insanlardan kimisi güneşe, kimisi aya, kimisi salih kimselere, kimisi meleklere, kimisi peygamberlere, kimisi de taşlara ve ağaçlara ibadet ediyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu insanlar arasında ayrım yapmadan hepsine karşı savaş açmıştır. Enfal suresi 39. ayetinde şöyle buyrulur. Fitne ortadan kalkıncaya ve din tamamen Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Güneşe ve aya ibadet edenlerle ilgili olarak da Fussilet suresi 37. ayetinde mealen şöyle buyrulur. Gece ile gündüz, güneş ile ay Allah'ın ayetlerindendir. Güneşe de aya da secde etmeyin. Fakat gerçekten Allah'a ibadet ediyorsanız, yalnız onları yaratan Allah'a secde edin. Salih kimselere ibadetle ilgili olarak da Allah Azze ve Celle İsra suresinin 56-57. Ayetlerinde şöyle buyurur. Resulüm, de ki, Allah'tan başka ilah olduğunu ileri sürdüklerinizi çağırın. Ne var ki onlar sizin sıkıntınızı ne uzaklaştırabilirler ne de değiştirebilirler. Onların çağırdıkları bu kimseler Rablerine hangisi daha yakın olacak diye vesile ararlar. Onun rahmetini umarlar ve azabından korkarlar. İbn Abbas radıyallahu anhuma bu ayetin İsa aleyhisselama, annesine ve Uzeyr aleyhisselama ibadet edenler hakkında nazil olduğunu ifade etmiştir. İbn Mesud radıyallahu anh de kendisinden gelen bir rivayete göre cinlere, diğer bir rivayete göre de meleklere ibadet edenler hakkında bu ayetin nazil olduğunu ifade eder. Her üç rivayeti de Taberi tefsirinde nakletmiştir. Meleklere ibadet edenler hakkında Allah Azze ve Celle Sebe suresinin 40-41. Ayetlerinde mealen şöyle buyurur. O gün Allah onların hepsini toplayacak, sonra meleklere size tapanlar bunlar mıydı diyecek. Melekler de sen yücesin, bizim dostumuz onlar değil sensin. Belki onlar cinlere tapıyorlardı. Çoğu onlara inanmıştı diyecekler. Evet, tekrar tekrar üzerine basa basa diyoruz ki, şirk Allah'tan başkasına ibadet edilmesidir. Peygambere ibadet şirktir. Veli bir kula ibadet şirktir. Putlara ve heykellere ibadet şirktir. Fayda ya da zarar getireceğine inanılan herhangi bir yaratığa ibadet şirktir. Arada yalnızca bir vasıta görevi gördüğüne inanılan varlığa ibadet etmek şirktir. İbadeti bunlardan herhangi birine yöneltmek şirktir. 11. esas, kabirlerle alakalı olup şirke götüren yolların İslam şeriatı tarafından kapatılma şekilleridir. İslam şeriatı, tevhidin saflığına ve yüceliğine bir zarar gelmemesi için Allah'a ortak koşmaya sebep olan tüm yolları kapamıştır. Bunlardan birisi de kabirler, kabirlerde yatanlar ve bu konuda gösterilen aşırılıklarla ilgilidir. Yeryüzünde ortaya çıkan ilk şirk türü, Nuh Aleyhisselam'ın kavmi içinde zuhur etmiş olup, salih kimseler ve bunların kabirleriyle alakalıdır. Nitekim, İbn Abbas radıyallahu anh'a Nuh suresinin 23. ayetinin tefsiri hakkında bu açıklamayı yapmıştır. İslam şeriatının bu tür çirkinliklerin önüne geçilmesi bakımından aldığı tedbirlere dair deliller de misali şu şekilde. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kabirlerin mescit haline getirilmesini yasaklamıştır. Nebi aleyhissalatü vesselam vefatına sebep olan hastalığı sırasında şöyle buyurmuştur. Allah'ın laneti peygamberlerinin kabirlerini birer mescit edinen Yahudi ve Hristiyanların üzerine olsun. Ayşe radıyallahu anha şöyle der. Eğer mescid edinilme endişesi olmasaydı, Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın kabri açıkta bırakılırdı. Ancak kabrinin mescid edinilmesinden endişe edilmektedir. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Yine Allah Yahudileri helak etsin. Onlar peygamberlerinin kabirlerini birer mescid edindiler buyurulmuştur. Bunu da Bukhari ve Müslim rivayet ederler Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten. Yine Bukhari ve Müslim'in Ayşe radıyallahu anha'dan şöyle dediğini rivayet ettiğini görüyoruz. Ümmü Habibe ve Ümmü Seleme radıyallahu anhuma Nebi aleyhissalatü vesselama Habeşistan'da gördükleri bir kiliseden ve içindeki resimlerden bahsettiler. Bunun üzerine Nebi aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Onlar aralarında salih bir kimse öldüğünde kabri üzerine bir mescid inşa eder ve içine o gördüğünüz suretleri resmederler. Onlar Allah katında yaratılmışların en şerlileri, en kötüleridir. Kabirlerin mescid edilmesi iki şekilde söz konusu olur. Kabirlerin üzerine mescid bina edilmesi, inşa edilmesiyle veya üzerinde herhangi bir yapı inşa edilmeksizin ibadet mahalli olarak kullanılmasıyla. Bukhari ve Müslim'in rivayet ettikleri bir hadiste, yeryüzü bana tertemiz bir mescid kılındı buyruluyor. Yeryüzünün tamamının mescid kılınmış olmasının anlamı, üzerinde ibadet edilmeye ve namaz kılmaya izin verilmiş bir mekan olmasıdır. Müslim'in rivayetinde yer alan bir hadiste Ali radıyallahu anh, Ebu'l-Heyyac el-Esedi'ye, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin beni gönderdiği bir görevle seni göndereyim mi? Yüksek, yerden yüksek hiçbir kabir ve silip yok edilmemiş hiçbir resim bırakma demiştir. Hadiste geçen müşrif kelimesi, müşrif kabir tabiri, yer seviyesindeki diğer kabirlere göre daha yüksek olan kabir anlamındadır. Tirmizi'nin rivayet ettiği ve İbn-i İbban'ın da sahih dediği bir hadiste Cabir radıyallahu anhuma şöyle der. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kabirlerin kireçlenmesini, üzerine yazı yazılmasını, yapı inşa edilmesini ve çiğnenmesini yasakladı. Müslim'in rivayetinde ise Nebi aleyhissalatü vesselam kabirlerin üzerine oturmayın ve kabirlere yönelerek namaz kılmayın buyurmuştur. İbn-i İbban'ın sahih kaydıyla rivayet ettiği hadiste Abdullah bin Amr radıyallahu anhuma Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin kabristanda namaz kılmasını yasakladığını ifade etmiştir. Bu ve benzeri birçok hadis, mütevatir haddine varan bu hadisler, üzerlerine yapı inşa etmek, orayı dua etmek ve namaz kılmak suretiyle mescid edinmek gibi değişik şekillerde vuku bulabilen kabirlere tazimin ortadan kaldırılmasını sağlamada İslam dininin ne derece ısrarlı ve titiz olduğunu göstermektedir. Bu yasak, büyük bir mezarlık hakkında olduğu kadar tek bir mezar için de geçerlidir. Sahabe, tabi'in ve etbaut tabi'in dönemlerinde İslam topraklarının hiçbir yerinde ne Hicaz'da, ne Yemen'de, ne Şam'da, ne Irak'ta, ne Mısır'da, ne Horasan'da ve ne de Fas'ta ziyaret edilen, ibadet için kullanılan tek bir mezar var olmamıştır. Ne bir peygamberin, ne bir sahabenin, ne ehli beyt mensubu birinin ve ne de salih bir zatın kabri bu türlü manzaralara büründürülmemiştir. Günümüz türbe ve kabirlerin hepsi daha sonraki dönemlerde ortaya çıkmıştır. Bunların ortaya çıkış ve yayılış devresi, Abbasi halifeliğinin zayıflayıp İslam ümmetinin parçalandığı Hicri 3. yüzyılın sonlarına ve Bağdat'ta Buveyh oğulları denen devletin Hicri 4. asrın başlarında hilafete baskın geldiği zamanlara rastlar. Karmatilerin, Batinilerin ve Ubeydilerin zuhur ettiği dönemlere de denk düşer bu dönem. 12. esas önemli bir kuraldır. Sahabe zamanında ibadet olmayan bir şeyin bugün de ibadet olamayacağı esasıdır. Sahabe-i kiram en muazzam imana sahip, hayır yarışında en hızlı ve en önde gelen müminlerdir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kendilerine dinin tamamını eksiksiz olarak tebliğ etmiştir. Allah'ın sevip razı olduğu hiçbir hususu kaçırmamışlardır. Bilakis Allah'ın sevdiği ve razı olduğu ibadet namına ne varsa onlar hepsini uygulamış, hayatlarında tatbik etmişlerdir. Kendilerinden sonra yaşayan hiç kimse onları geçemez. Sahabeler, Allah hepsinden razı olsun, her türlü itaat ve hayırda en önde giden insanlardır. İbadet ve taat zannedilen herhangi bir davranış, şayet sahabe tarafından yapılmamışsa, o sonradan uydurulmuş bir bid'atten başka bir şey değildir. Çünkü böyle bir davranış, hayır kapsamında olsaydı mutlaka sahabe tarafından uygulanırdı. Sahabe-i kiramdan sonra yaşayanlar için hayırlılık ve hidayet, bu sahabelerin yolunu izlemeye bağlıdır. Nitekim Allah Azze ve Celle, Tevbe suresi 100. ayetinde şöyle buyuruyor mealen. İslam dinine girme hususunda öne geçen ilk muhacirler ve ensar ile onlara güzellikle tabi olanlar var ya, işte Allah onlardan razı olmuştur, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Evet, Allah Azze ve Celle sonra gelenlerden razı olmak için sahabelere güzellikle tabi olmalarını şart koşmuştur. Yani sahabelerin yaşamına muvafık, onlara uygun hareket etmeleri, aykırılık göstermemeleri ve sözlerinden çıkmamaları gerekmektedir. Ashabı adım adım izlemenin gerekli olduğu en önemli husus da şüphesiz Allah'a ibadet etmek, çeşitli taatlerle ona, Allah'a, onların yaklaştığı gibi yakınlaşmak, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'i yüceltmek ve ona saygı göstermektir. Çünkü ashab-ı kiram, rıdvanullahi aleyhi mecmain, peygambere duydukları sevgi ve saygı bakımından, sonraki devirlerde yaşayanlardan çok daha önde gelirler. İnsanlar içinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin haklarını en iyi tanıyan ve ona karşı nasıl davranmaları gerektiğini en iyi bilen de yine sahabilerdir. Nisa suresinin 115. ayetinde mealen şöyle buyurulur. Her kim kendisi için doğru yol apaçık belli olduktan sonra peygambere muhalefet eder, aykırılık gösterir ve müminlerin yolundan başka bir yola tabi olursa, onu o gittiği yolda bırakırız ve cehenneme sokarız. Orası ne kötü bir yerdir. İlk ve en önde gelen müminler olan sahabelerin yoluna uymamak, onların izlediği yoldan başkasına yönelmek, sapıklık ve hüsrandan başka bir şey değildir. Âl-i İmrân suresi 110. ayetinde, siz insanların hayrı için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz buyurulmuştur sahabeler hakkında. Ashab-ı kiram ümmetin en faziletli olan neslidir. Fazilet ve hayırda en önde gelen bu ilk nesil Müslümanların Allah tarafından sevilen, razı olunan herhangi bir hayrı ve ibadeti gözden kaçırmış olmaları mümkün değildir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bir hadisinde şöyle buyuruyor. İnsanların en hayırlıları benim çağımdakilerdir. Sonra onların ardından gelenler, daha sonra onların ardından gelenler. Darimi ve başkalarının rivayet ettiği diğer bir hadiste de İbn Mesud radıyallahu anh şöyle der. Tabi olun, bidat çıkarmayın. Sizden önceki hayırlı nesillerin yolunu izleyin, bidatler türetmeyin. Diğer bir rivayette şöyle der. Dikkat edin, aşırılıktan, ince eleyip sık dokumaktan ve bidatlerden sakınınız. Kur'an ve sünnete sımsıkı sarılınız. İmam Ahmed bin Hanbel'in rivayetinde İbn Mesud radıyallahu anh şöyle der. Allah Teala kulların kalplerine baktı. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in kalbini kulların kalplerinin en hayırlısı olarak buldu ve onu nebi olarak gönderdi. Onu kendisi için seçti. Onu halife olarak belirleyip risalet ile görevlendirdi. Ardından Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in kalbinden sonra diğer kulların kalplerine baktı ve onun ashabının kalplerini kulların kalplerinin en hayırlısı olarak buldu. Böylece onları Allah'ın dini için mücadele verenler olarak peygamberine yardımcılar kıldı. İşte Müslümanların güzel gördüğü şey Allah katında da güzel, kötü gördükleri şey Allah katında da kötüdür. Buradaki Müslümanlardan kasıt sahabe-i kiramdır. Allah hepsinden razı olsun. Yine kendisinden nakledilen bir rivayette Huzeyfe radıyallahu anh şöyle der. Sahabe tarafından yapılmamış olan hiçbir ibadeti siz de yapmayın. Evet, bu eseri benzer lafıza Bukhari, İbn-i Vattah el-Kurtubi el-Bid'a ve Nehyu Anha isimli risalesinde Abdullah bin Ahmet'te Es-Sünne isimli eserinde rivayet eder. İbn Abdilber'in El-Cami'de rivayet ettiğine göre İbn Mesud radıyallahu anh de şöyle der. İçinizden birisini örnek alacak varsa Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabını örnek alsın. Çünkü bu ümmet içinde en iyi kalbe, en derin ilme ve en kuvvetli hidayete sahip olanlar onlardır. tekellüfle yani zorlamayla hareket etmeden en güzel hale sahip olanlar da onlardır. Peygamberine arkadaş olmaları ve dinini ikame etmeleri için Allah onları seçmiştir. Ashabın ne gibi fazilete sahip olduklarını bilin. Onların izini takip edin. Çünkü onlar dosdoğru hidayet yolu üzerindeydiler. Evet. İbn-i Sirin, Allah rahmet eylesin, şöyle der. Öncekilerin izi üzere bulunduğu sürece kişinin doğru yolda olacağı görüşündeydiler. Yani selefin bu görüşte olduğunu ifade ediyor. El-Utbiye adlı eserde İmam Malik'in şu sözü nakledilir. Bu ümmetin sonu ilk nesilleri kadar daha fazla hidayet üzere bulunamazlar. Bu konuya dair sünnet imamlarının kitaplarında oldukça fazla rivayetler bulunmaktadır. Herhangi biri kalkıp da bir işin ibadet olduğunu, Allah tarafından sevildiğini iddia ederse şuna bakmak gerekir. Bu işi Allah ya da peygamberi emretmiş mi? Veya sahabeden herhangi birisi tarafından uygulanmış mı? Bu yönden araştırılıp da böyle olmadığı görülürse şunu bilin ki o sonradan ortaya çıkarılmış bid'atten başka bir şey değildir. Çünkü Allah tarafından sevilen bir şey olmuş olsaydı sahabeler tarafından mutlaka uygulanırdı. Onların dikkatinden kaçmazdı. Böyle bir şeyi en hayırlı çağa mensup olanların bilmemesi ve daha sonra gelenlerin farkına varması imkan dışıdır. Mesela misal olarak buna rabıtayı zikredebiliriz. Sufilerin bir bidat olarak ortaya koyduğu ve şirke varan bu rabıta eylemi ne Nebi Aleyhisselatü Vesselam tarafından emredilmiş, ne Allah tarafından emredilmiştir, ne de sahabeler tarafından uygulanmış bir şey değildir. Ebu Davud'un süneninde Ömer bin Abdülaziz Rahimullah'tan şöyle dediği bir arkadaşına şöyle bir tavsiye mektubu yazdığı rivayet edilmiştir. Allah'a karşı davranışlarında takvalı ve titiz olmanı öğütlerim. Onun emirleri karşısında orta yollu olmanı, Peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine sımsıkı uymanı tavsiye ederim. Resulullah'ın bıraktığı yol azığından el çektikten sonra dinde yenilikler ortaya çıkaranların uydurdukları bidatleri terk etmeni öğütlerim. Sünnete sımsıkı sarılmalısın. Çünkü sünnet Allah'ın izniyle bir korunaktır. Şunu da aklından çıkartma. İnsanlar ortaya bir bidat atmış olmasınlar ki mutlaka aleyhine bir delil ya da hakkında bir ibret bulmuş olmasın. Elbette sünnet ona karşı sergilenecek muhalif tutumların hepsinde hata, yanılgı, ahmaklık ve dengesizlik bulunduğunu bilen biri tarafından konulmuştur. Sahabe topluluğunun kendileri lehine razı olduklarından sen de kendin için razı ol. Çünkü onlar yapacakları işi ilim üzere hareket ederek yapmışlardır. Terk edecekleri şeyi de keskin bir basiret ile terk etmişlerdir. Meselelerin, olayların iç yüzünün anlaşılmasında güçlü bir algıya sahiptirler. Sahip oldukları fazilet ile en ön sırada gelirler. Ey bidatçiler! Şayet hidayet sizin izlediğiniz yolda olsaydı, ashabın önüne geçerdiniz. Ama tabii ki böyle değil. Şayet onlardan sonra yeni bir takım şeyler ortaya çıktı, bunun için biz de bidatleri çıkardık diyorsanız, şunu bilin ki, bunları onların yolundan başka bir yolu takip eden ve onlardan yüz çeviren bir kimseden başkası çıkarmış değildir. Çünkü selefi salihin dinde öncüler olma hususiyetleri her dönem için bağlayıcıdır. Onlar din konusunda gelecek nesillerin ihtiyacına yetecek sözleri söylemişler ve sonrakiler için şifa ve deva niteliğindeki bütün açıklamaları yapmışlardır. Din adına ortaya koydukları hususlarda herhangi bir eksiltme yapılamayacağı gibi herhangi bir ilavede de bulunulamaz. Selefin açıklamalarından daha kısır açıklamalarda bulunanlar seviyelerini kaybetmiş olurlar. Selefi salihinin görüşlerinden daha fazlasını beyan edenler de haddi aşmış olurlar. Selef, ifrat, tefrit arasında doğru ve orta bir yol üzerindedirler. Bunu Ebu Davud rivayet ettiği gibi İbn-i Vattah da El-Bid'a ve Nehyu Anha adlı risalesinde nakledir. Evet, Nebi Aleyhisselatü Vesselam ve sahabeler döneminde şartlar ve imkan bulunduğu, herhangi bir mani, engel de olmadığı halde yapılmamış, uygulanmamış olan her şey sonradan ortaya çıkarılmış çirkin birer bid'attir. Şükrü Alusi'nin Gayetül Emani'de naklettiğine göre Mecalisül Ebrar adlı eserin müellifi, sahabe döneminde bulunmayan ibadet içerikli fiiller konusunda özetle şu ifadeleri kullanıyor. İlk nesevde bu tür fiillerin görülmemesi, ya ihtiyaç bulunmaması veya engelleyici bir sebebin olması veya gereken dikkatin gösterilmemesi veya tembellik edilmesi veya bir mekruhluğun söz konusu olması veya meşru bulunmaması gibi nedenlere dayanmış olabilir. İlk iki neden sırf bedeni ibadetler konusunda geçersizdir. Çünkü Allah'a yakınlaşma ihtiyacı hiç bitmez. İslam'ın ortaya çıkmasından sonra bu ihtiyacı karşılamanın önünde hiçbir engel kalmamıştır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin dikkat etmemesi veya tembellik göstermesi gibi bir neden de kesinlikle düşünülemez. Zira bu tarz bir düşünce küfre götüren çirkin bir suizandan başka bir şey değildir. Sonuç olarak Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabeler döneminde ibadet içerikli bir fiilin yapılmama nedeni olarak sadece o fiilin çirkin, gayrimeşru bir fiil olması ihtimali kalmıştır. Evet. Tevhidin anlaşılmasına dair esaslar burada bırakalım. Allah izin verirse 13. esasta kaldık. Onu da bir sonraki dersimize bırakalım. Allah katındaki şefaat insanlar arasında bilinen şefaat değildir. Bu kaideyle, bu esasla devam edeceğiz. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdek ve estağfurüke ve etubu ileyk.